Kitabın adı Kamba, yazarı Michael Connelly, çeviren İyet Çetinkaya, 38. ayrım, sayfa 330, bölüm 39. Vonnie Fox'un asık yüzlü sekreteri, doktorun tümörden sonra bir organ nakli ameliyatında olacağını ve ilerleyen birkaç saat içinde ofisine gelmeyeceğini söyledi. Makarip neredeyse yüksek sesle küfredecekti. Onun yerine sekretere Graciela'nın telefon numarasını bıraktı ve Fox'un onu saatin kaç olduğunu bakmadan mümkün olan en kısa sürede aramasını istediğini belirtti. Aklına bir şey geldiğinde telefonu kapatmak üzereydi. "Hey, kalbi kim alıyor?" "Ne?" "Bana doktorun ameliyatta olduğunu söyledin. Hangi hastanın ameliyatı yapılıyor? O küçük çocuk mu yoksa?" "Özür dilerim. Size diğer hastalar hakkında bilgi veremem," dedi asık suratlı kadın. "Peki," dedi Makarep. "Sadece beni aramasını hatırlat yeter." Makarep sonraki 15 dakikayı oturma odası ve mutfak arasında volt atarak ve gayet mantıksız bir şekilde aniden telefonun çalacağını ve Fox'un arayacağını umarak geçirdi. Nihayet içindeki endişeyi beyninin arka kısmına atmayı ve karşısındaki daha büyük sorunları düşünmeyi başardı. Makarep önemli kararlar alması gerektiğini biliyordu. Bunların başında da bir avukat bulup bulmama kararı geliyordu. Winston'ın haklı olduğunu biliyordu. Kendisini koruyacak yasal bir kalkan olması akıllıcaydı. Ama Michael Heller Jr. veya başka birisini aramak ve kendi yeteneklerini bir yana bırakıp bir başkasına güvenmek konusunda emin olamıyordu. Oturma odasındaki sehpanın üzerinde hiç belge kalmamıştı. Belgeleri inceledikçe çantasına kaldırmıştı. Ortada sadece video kasetler kalmıştı. Fox'un ona diğer hasta hakkında söylediklerini düşünmeyi engelleyememenin çaresizliğiyle kasetlerden en üsttekini aldı ve televizyonun yanına gitti. Hangi kaset olduğuna bakmadan videoya yerleştirdi. Önemli değildi. Sadece bir süreliğine kafasını dağıtacak bir şeye ihtiyacı vardı. Koltuğuna geri döndüğü anda kaseti unuttu. Michael Heller Jr.'ı düşünmeye başladı. Evet, o iyi bir vekil olacaktı. Babası efsanevi Michael Heller kadar iyi olmasa bile. Efsane uzun zaman önce ölmüştü. Şimdi oğlu Los Angeles'ın en iyi savunma avukatlarından birisi olarak babasının yerini almıştı. Oğul Heller Makkalep'i bu durumdan kurtarabilirdi. Makkalep bunu biliyordu. Ama elbette bu savunma Makkalep'in tüm maddi birikimini harcamasına ve hatta The Following Scene'in satışına mal olacaktı. Ayrıca medyanın diline düşecek, bu dava bitip Makkalep temize çıktığında bile hala şüpheli ve suçlu damgasından kurtulamamış olabilirdi. Sonsuza dek. Makkalep gözlerini kıstı ve kasette ne olduğuna baktı. Kamera masanın üzerinde ayakta duran birisinin ayaklarına odaklanmıştı. Makkalep ayakların kendi ayakları olduğunu fark etti ve görüntülerin nerede çekildiğini anladı. Hipnoz seansının kasetini seyrediyordu. Makkalep masanın üzerine çıkıp ışıkları ayarlamaya çalıştığı sırada da kayıt yapılmıştı. James Noon ona uzatılan lambalardan birisini tutmak üzere uzandığı sırada görüntüye geldi. Makkalep uzaktan kumandayı aldı ve görüntüleri hızla ileri sarmaya başladı. Makkalep ilgilenmişti çünkü daha önce Şef Hitchens'e söz verdiği gibi hipnoz seansını tamamen unutmuştu. Olayı yeniden izlemeye karar verdi. İlk tanışmayı ve Noon'u rahatlatıp hipnozu hazırlama aşamasını atlayıp Noon'un hipnoz altında gerçekten sorgulanmasına geçti. Saldırının ayrıntılarını ve katilin kaçışını James Noon'un ağzından bir kez daha dinlemek istedi. Tüm dikkatiyle kaseti izledi ve hipnoz seansındaki hayal kırıklığını tekrar yaşadığını fark etti. Noon mükemmel bir tanıktı. Bu kadar ayrıntıyı hatırlayabilen bir tanıkla Makkalep çok nadir karşılaşmıştı. Adamın tek şanssızlığı şoföre dikkatle bakmamak ve aracın plakasının kapatılmış olmasıydı. "Lanet olsun," dedi Makkalep kaset sona ererken. Kumandaya uzandı, kaseti yeniden izlemeye karar verdi. Ama aniden elinde kumandayla donup kaldı. Makarep, hipnoz seansı sırasında içeride bulunan Winston'ın dikkatini dağıtması yüzünden o ana kadar fark etmediği bir şey fark etmişti. Kaseti geri sardı, adama sorulan son birkaç sorunun olduğu kısmı yeniden izledi. Kasette Makarep kafasına takılan son soruları da sorarak sorgulamayı bitiriyordu. Bu sorular, istenen cevaplar alınamadığı için yaşanan hayal kırıklığıyla Noon'a sorulan sorulardı. Cherokee'nin ön camındaki çıkartmalarla ilgili sorulardı. Noon hayır demiş ve Makarep'in soracak sorusu kalmamıştı. Makarep, Winston'a dönüp başka bir şey var mı diye sormuştu. Makarep orada olmaması gereken birisine bir de soru sorarak hipnoz yaparken uyguladığı kurallarını bozmuştu ama Winston kurallara uymuş ve Makarep'e söze cevap vermemişti. Kadın başını sallayarak sorusu olmadığını belirtmişti. Emin misin diye sormuştu Makarep. Kadın yine başını hayır anlamında sallamıştı. Bu hareketten sonra Makarep Noon'u transtan çıkartma aşamasına geçmişti. Ama burada bir sorun vardı. Makarep bu noktayı o zaman atlamıştı. Şimdi elinde uzaktan kumanda ile sehpanın etrafından dolaşıp ekrana eğilmişti. O kısmı bir kez daha seyretmek için kaseti geri sardı. Orospu çocuğu diye bağırdı seyrettikten sonra. Bana cevap vermen gerekirdi Noon. Sen cevaplamamalıydın. Kaseti videodan çıkarttı ve başka bir kaset aradı. Sehpanın üzerindeki kasetler arasında üzerinde Sherman Market yazan kaseti buldu. Bu kaseti videoya yerleştirdi. İyilik meleğinin en iyi görüntüsünü bulana kadar kaseti ileri sardı. Videonun görüntüyü dondurma düğmesi yoktu. Makarep videonun ucuz bir model olduğunu tahmin etti. Kaseti çıkarttı, saatine baktı. Saat 5'e 20 vardı. Kumandayı televizyonun üzerine bıraktı. Telefon etmek için mutfağa gitti. Tony Banks, video graphics danışmanlığı kapandıktan sonra iş yerinde kalıp Makarep'i beklemeyi bu kez de kabul etmişti. Makarep ilk başta hızla yol alıyordu. Trafiğe yakalanmamıştı. İş çıkışı çalışanların çoğu Makarep'in gittiği yolun aksi yönünde gidiyor ve evlerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Ama Hollywood'a dönmek için geldiği Chuenga Pass'ta trafik kilitlendi. Saat 6:05 gece nihayet oraya ulaştı. Makarep zili çaldıktan sonra bir kez daha kapıyı Tony Banks açtı. Teşekkürler Tony dedi Makarep adamla birlikte teknik odalardan birine giderlerken. Bana fazlasıyla yardımcı oluyorsun. Sorun değil. Makarep bu seferki sorun değil sözlerinde önceki kadar heyecan olmadığını hissetti. Geçen hafta kullandıkları odaya geldiler. Makarep yanında getirdiği iki kaseti Banks'e verdi. Bu iki kasette bir adam var dedi. Onların aynı adam olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Kim olduğunu anlayamadığını söylüyorsun. Emin olamadım. Farklı görünüyorlar. Ama sanırım adam kılık değiştirmiş. Adamların aynı olduğunu düşünüyorum ama emin olmak zorundayım. Banks ilk kaseti soldaki videoya yerleştirdi. Sherman Market soygununun ve saldırısının görüntülerini izlemeye başladılar. Bu adam mı diye sordu Banks. Evet, en iyi kareyi bulduğun anda görüntüyü dondur. Banks sözde iyilik meleği sağ profilden göründüğü zaman görüntüyü dondurdu. Bu nasıl? Profil işimize yarar. Önden karşılaştırma yapmak zordur. Patron sensin. Banks'e ikinci kaseti verdi. Banks onu sağdaki videoya yerleştirdi. Hipnoz seansının görüntülerini izlemeye başladılar. Adam oturmadan önce profilden görüntüsü var dedi Makarep. Banks kaseti geri sardı. Adama ne yapıyorsunuz? Hipnoz. Gerçekten mi? O zaman öyle olduğunu sanmıştım ama şimdi adamın benimle oyun oynadığını düşünüyorum. Banks görüntüyü dondurdu. James Noon sağına, odanın kapısına bakıyordu. Banks görüntü üzerinde oynadı, en iyi görülebilecek hale getirdi. Sol ekrandaki görüntüye de aynı işlemleri uyguladı. Sonra arkasına yaslandı, yan yana duran profillere baktı. Birkaç dakika sonra cebinden küçük bir fener çıkarttı, yaktı. ten rengi tutmuyor. Adamlardan birisi Meksikalı gibi duruyor. Bunu yapmak çok kolay. Bir solaryumda geçireceği birkaç saat sonunda tenini rozlaştırabilir. Banks elindeki fenerin iyilik meleğinin burnundaki köprüyü işaret etti. Burnun eğimine bak. Çift tümseyi görüyor musun?
Doğru.
Aynı tümsek James Nunn'da da görünüyordu. Bu bilime aykırı bir tahmin ama bence bunlar oldukça benzer dedi Banks.
Bence de.
Göz renkleri farklı ama bu da yapılabilir.
Kontak lensler.
Doğru. Ve burada sağdaki adamın geniş çenesi. Adam bu görüntüyü vermek için ya takma diş kullanıyor ya da Brando'nun Godfather Baba filminde yaptığı gibi ağzına kağıt mendil doldurmuş. McCaleb o gangster filmiyle bir başka bağlantı daha kurduğunu düşünerek sessizce başını salladı. Cannoli'den sonra yanaklarına doldurduğu kağıt mendiller de filmle bağlantılı olmalıydı.
Saç üzerinde her zaman oynamak mümkündür dedi Banks. Aslında bu adam peruk takmış gibi duruyor.
Banks iyilik meleğinin saçını işaret ediyordu. McCaleb bunu ancak şimdi görebildiği için kendisine kızdı. Saç çizgisi fazlasıyla düzgündü, bu adamın peruk taktığını açıkça ortaya koyuyordu.
Elimizde başka ne var görelim.
Banks görüntüler üzerine oynamaya devam etti. Bu sefer iyilik meleğinin ellerine yakınlaştı.
Tıpkı hatunlar gibidir Banks. Makyaj yaparlar, peruk takarlar, hatta göğüslerini yaptırırlar. Ama elleri için yapılabilecekleri hiçbir şey yoktur. Elleri ve bazen ayakları onları ele verir.
İyilik meleğinin ellerinin görüntüsünü ayarladıktan sonra sıra Nunn'un sağ elinin görüntüsüne geldi. Banks iki görüntüyü de eşit uzaklıktan bakabilmek için ayağa kalktı, elleri dikkatle inceledi, karşılaştırdı.
Tamam, işte burada, bak.
McCaleb de ayağa kalktı, ekranlara yakından baktı.
Ne?
Birinci elde bu boğumda küçük bir yara var. Buradaki renk bozulmasını görüyor musun?
McCaleb iyilik meleğinin sağ elinin görüntüsüne iyice yakınlaştı.
Bekle bir dakika dedi Banks. Çekmeceyi açtı, bir fotoğrafçı büyüteci çıkarttı. Bunu dene.
McCaleb büyüteçle boğumu inceledi. Boğumdaki yara izini görebiliyordu. Görüntü bozuktu ama McCaleb yara izinin neredeyse bir soru işareti şeklinde olduğunu fark etti.
Tamam dedi. Şimdi öteki izi görelim.
Sola bir adım attı ve aynı yara izini James Nunn'un elinde aramaya başladı. El aynı açıdan görüntülenememişti ama yara izi oradaydı.
McCaleb sakin olmaya çalıştı ve emin olana kadar görüntüyü bir kez daha inceledi. Sonra gözlerini kapattı. Bu bir kilitti. İki ekrandaki adam da aynı adamdı.
Orada mı diye sordu Banks.
McCaleb büyüteci adama verdi.
Orada bu iki görüntünün çıktılarını alabilir miyim?
Banks elindeki büyüteçte ikinci ekranı inceliyordu.
Evet, işte tam orada dedi. Evet, bunların çıktılarını hemen verebilirim. Bu görüntüleri bir diskete kaydedeyim. Laboratuvardaki yazıcıdan çıktılarını alırım. Birkaç dakika içinde dönerim.
Teşekkürler dostum.
Umarım yardım olur.
Tahmin ettiğinden de fazla.
Bu arada bu adam ne iş yapıyor? Meksikalı gibi giyinip insanlara iyilik mi yapıyor?
Tam olarak değil. Bir gün sana tüm hikayeyi anlatırım.
Banks üstelemedi ve işine geri döndü. Görüntüleri diskete kaydetti. Çıktılarını almak ve kopyalamak için her şeyi hazırladı.
Birkaç dakika içinde döneceğim dedi ayağa kalkarak. Eğer makinelerin ısınması gerekmiyorsa.
Sen onlarla uğraşırken burada kullanabileceğin bir telefon var mı?
Sol çekmecede bir tane var. Önce 9'a bas.
McCaleb Winston'ın evini aradı. Karşısına telesekreter çıktı. Kadının sesini dinlerken mesaj bırakıp bırakmamak konusunda tereddüt etti. Mesaj bırakması kadın için sorun yaratabilirdi. Çünkü bu mesajı başka birisi bulursa kadının bir cinayet soruşturmasının sanığıyla işbirliği yaptığı anlaşılacaktı. Kadının telesekretere bırakacağı mesaj bu izlemi yaratabilirdi. Ama son bir saatteki keşiflerinin bu riski almaya değeceğine karar verdi. Winston'ın çağrı cihazına haber bırakmak istememişti, kadının onu geri aramasını bekleyemezdi. Hareket etmek zorundaydı. Çabucak planını yaptı ve sinyal sesinden sonra mesajını bıraktı. Jay benim. Seni gördüğüm zaman bunların hepsinin ne anlama geldiğini açıklayacağım ama şimdilik bana güven. Katilin kim olduğunu biliyorum. Katil Nun Jay. James Nun. Şimdi onun evine gidiyorum. Tanık raporlarında verdiği adrese. Mümkün olursa benimle orada buluş. Orada sana her şeyi açıklarım. Telefonu kapattı ve kadının çağrı cihazı numarasını aradı. Sonra kadının ev numarasını tuşladı ve telefonu kapattı. Şansı yardım ederse Winston'ın mesajı alacağını ve onunla buluşmak üzere Nun'un adrese gideceğini düşündü. Makarep deri çantasını kucağına aldı ve fermuarlı gözü açtı. İki silah da oradaydı. Kendi Sig Sauer P-228'i ve James Nun'un teknesinin altına bıraktığını artık bildiği HKP-7. Makarep çantanın içinden kendi silahını çıkarttı. Silahı kontrol etti ve beline yerleştirdi. Ceketini de üzerine giydi. 38. ayrımın sonu sayfa 337. Devamı 39. ayrımda.